Merhaba, yeni bir podcast'te beraberiz. Bu podcast'imizde Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler kitabını yazan Afet İnan'ın hazırladığı kitapla ilgili konuşacağız. Afet Hoca, hoca diyorum çünkü kendisi profesör unvanındaydı. Yaklaşık Atatürk'ün son 13 yılında yanında bulunmuş ve gerçekten net kaynak verebilecek kişilerden birisi. Atatürk'le çeşitli çalışmalar da yapmış kendisi tarih konusunda ve Türk tarihi araştırmaları konusunda. Çok değerli bir insan kendisi. Ben daha önce detaylı tanımıyordum kendisini ama kitaptan sonra ve çeşitli baktığım kaynaklardan sonra kendisi hakkında gayet net bilgiler elde ettim. Ve kendisini çok saygıdeğer buluyorum. Yazdığı kitapta da Atatürk'ü çok net ve kendi izlenimlerini de katarak açıklamaya çalışmış. Çok güzel bir kitap yazmış. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çünkü Atatürk'ün yanında bulunduğu için bakış açısını, kendi anlattığı Atatürk'ün kendine ait hatıralarını ve devlet yönetimi konusundaki tecrübelerini de kısmen de olsa Afet Hoca'ya da paylaşmış kendisi. Yani bir nevi belge niteliği taşıyan bir kitap bu. İçerisinde çünkü direkt yanında yaşamış bir insanın notları ve Atatürk'ün de şahsen bu insana aldırdığı notları duyuyorsunuz. Kitap bu yönden çok değerli. Ben de kitabı gördüğümde Afet İnan'ı araştırıyordum sadece. Ama Atatürk'le ilgili böyle bir kitap yazdığını fark edince hemen almak istedim zaten. Ve değerli buluyorum. Çok güzel bir kitap. Dediğim gibi Atatürk'ü de anlamak ve Afet Hoca'yı da az da olsa tanımak istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ben kitapta yine notlar aldım ama her bir satırını bu sefer okumayacağım size. Daha böyle doğaçlama gitmeye çalışacağım. Hem videoyu daha doğrusu podcast'ı ve videoyu da daha kısa tutmuş oluruz böylece. Hem sizi de çok boğmuş olmam. Ama bazı yerlerde önemli gördüğüm şeyleri yine işaretlediğim için okumayı tercih edebilirim. O da gidişata bağlı bir durum. Şimdi burada ilk bölüm başlığını okuyayım size. Milli Mücadelenin Önderi başlığı altında. Ve burada 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkış ve onun öncesindeki kısmi bilgilere yer verilmiş. Kısmi derken yani niye oraya çıkıldığını ve Atatürk'ün imzasını taşıyan bir yazıyı net bir şekilde söylüyor. O da şu: milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu yazıyı yazdığını ve bu yazının anlamında neler yaptığını direkt bu bölümde anlatıyor Afet Hoca. Bir devlet adamı olarak neler yaptığını, milli mücadele yıllarında neler yaşadığını, bunları böyle kısaca, tabii ki detaylı bir vaziyette değil, biliyorsunuz milli mücadele yılları çok uzun bir süreç. Afet Hoca burada yüzeysel olarak kendi bildiklerini ve Atatürk'ün anlattıklarını hafifçe konu alıyor. Atatürk'ün ikinci bölümde aldığım not, Atatürk'ün hatıralarıyla alakalı bir kısım ve Sadrazam Damat Ferit'le alakalı bir hatırasını almışım not olarak. Bunu da hemen okuyacağım çünkü bu önemli görüyorum bu okumayı. Buradaki ikinci bölümü okuyalım diye düşünüyorum. Hemen okuyorum bu bölümü, ondan sonra üzerine konuşuruz. Ortasında genişçe bir masa bulunan çok dar fakat şirin bir salona geçtik. Henüz ayakta dururken sadrazam dedi ki, bir harita getirsek de müfettiş paşa onun üzerinde bize izahat verse. Haritayı masanın üstüne açtılar. Anlaşılıyordu ki sadrazam haritayı daha evvel hazırlatmıştır. Kiepert'ın atlası idi. İçinden Anadolu paftasını bulduk. Masanın arzani cihetlerinde sadrazamla karşı karşıyayız. Cevat Paşa benim soluma tesadüf etti. Dedim ki, ne noktayı nazardan izahat talep ediliyor? Mesela dedi, Samsun havalisinde ne yapacaksınız? Tereddüt etmeden şu kelimeler ağzımdan döküldü. Efendim, İngiliz raporlarında meselenin biraz mübalağalı olduğuna hükmediyorum. Fakat ne de olsa yerinde yapılacak tetkiklerden sonra icap eden en iyi tedbirler bulunabilir. Merak buyurmayınız. Bu sözlerden sonra Cevat Paşa gözlerine baktım. Aynı zamanda sadrazam da gözlerini generale çevirmişti. Ne dersiniz? Demek istediği belliydi. Cevat Paşa çok tabii bir tavır ve lisanla "Öyledir efendim" dedi. "Böyle işler mahallinde hallolur. Şimdiden kati ne söylenebilir?" Hiç memnuniyet göstermeyen sadrazamın kafasında daha büyük bir endişeyi halletmek suali sanki ifade olunabilmek için şekil alıyordu. Birden oldukça heyecanlı bir seda ile sordu. "Pekala, siz bana harita üzerinde kumandanımızın şamil olduğu mıntıkayı gösterir misiniz?" Sadrazamın vesveseye düştüğü noktayı derhal keşfetmiştim ve cevap verdim. "Efendim, henüz ben de pek iyi bilmiyorum. Belki takriben Keeper haritası üzerine elimi koyarak ihtimal şu kadar bir parça diyerek bazı vilayetleri elimle tehdit ettim." Tahdit ettim diye geçiyor pardon arkadaşlar. Bu defa daha manalı bir tarzda Cevat Paşa'ya baktım. O da sadrazamın vehmini anlamıştı. Ben elimi haritadan kaldırırken Cevat Paşa ilave etti. "Efendim, mıntıkanın ehemmiyeti yoktur. Paşa, bit tabii o mıntıkadaki kuvvete kumanda edecektir. Zaten nerede kuvvet kaldı ki?" Cümlesini tamamlarken vaziyetin hiç de emniyeti haiz yani önemli olmadığını bililtizam kasten ima etmek ister bir tavırla Cevat Paşa haritanın bulunduğu masadan uzaklaşır gibi oldu. İçimden Cevat Paşa'ya teşekkür ettim. Generalin bu sözleri sadrazamı tatmin etmiş görünüyordu. Her birimiz birer koltuğa çekildik. Sadrazam sordu. "Ne vakit hareket edeceksiniz, ne vakit emir buyuruluyorsa. Ben esasen harekete hazırım." "Zat-ı Şahane'yi ziyaret ettiniz mi?" "Hayır efendim, irade buyurulmadı." "İrade buyuruldu, ben tebliğ ediyorum. Yarın kendilerini ziyaret ediniz." Bu kısımda gördüğünüz üzere damat Ferit ve padişahtan destur almak diyelim eski söylemle. Destur alırken bu şekilde bir hatırası var Atatürk'ün. Burada çok şüpheleniyorlar Atatürk'ün Samsun'a çıkma olayından. Ama o milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktığından bunlardan haberleri yoktu. Bu da net bir hatıra olmuş bu konuyla alakalı. Hemen notlarımdan yine üçüncüye geçeceğim ama ondan önce kısa notlarımdan bir şey söyleyeyim size. Atatürk'ün kişiliğiyle alakalı bu kısımlar. Devlet adamları, şair ve bilim insanları ile toplantıları çok yaparmış kendisi. Ve bunlarla düzenlediği toplantılarda kendi bilgilerini de bu şair ya da bilim insanlarıyla paylaşırmış. Yani bir nevi bilgi alışverişi yapmayı çok seven bir kişiliğe sahipmiş. Ölümüne yakın yine devlet işleriyle de uğraşmış kendisi. Çünkü onun biliyorsunuz son anına kadar niyeti hep Türkiye'nin iyi bir yerlere gelmesini sağlamaktı. Ve ölmeye yakın bile kendi alabildiği kararları yine kendi yöneticilerine de iletmiş durumda. Yine devam ederim buradan bu dipnotumu sizlerle paylaşmak istedim. Üçüncü bölümde Şeyh Mansur diye bir anısı geçiyor burada Atatürk'ün. Burayı not almışım özellikle ama burayı komple okumayacağım. Yine uzun bir okuma olacak. Şeyh Mansur'un hikayesi şu arkadaşlar. Aslında burada Atatürk'ün ne kadar zeki olduğunu anlıyorsunuz. Şeyh Mansur yanılmıyorsam Trablusgarp'tı ama Bingazi'deymiş pardon. Bingazi'deki zamanlarında muhtemelen Trablusgarp'tır bu Bingazi. Şu an tam emin değilim. Oradayken görevli olduğunda bu Şeyh Mansur orada din üzerinden insanları kendi çevresine topluyor. Ve asker veya işte oradaki vali, kaymakam ne varsa onlardan daha yetkili bir pozisyonda. Daha sonra Atatürk bu durumdan rahatsız oluyor ve kendisiyle bir ortamda davet üzerine buluşmaya çalışıyor. O ortamdayken oradaki yetkili devlet yöneticilerinin el pençe divan durması bu kişi karşısında rahatsız ediyor ve ortamdan laf söyleyerek çıkıyor. Daha sonra Şeyh Mansur'a yaptıklarından dolayı Şöyle bir durum yaşattırıyor. Ve hani yani yaptığı şeylerden ötürü yaşadığı bu durum Atatürk'ü çok üzüyor aslında. Yani bundan dolayı böyle bir ders vermek istiyor oraya. Ve şöyle yapıyor, onu da bahsedeyim size. Şeyh Mansur'la şu böyle bir konuşma geçiyor. Orayı okuyayım özellikle. O Şeyh Mansur'un sadece bir uşağıdır. Ona ne diye davetten haber verecektim diyor. Yani bu devlet yöneticisine böyle tabirle laf ediyorlar. Şeyh Mansur'u da Atatürk oradaki askeri birliğe normalde komut verilemiyor, yönetemiyor oradaki asker başındaki kişi. Ve Atatürk bu kişiyi izana getirmek için o orduyu sadece talim yapacağım diyerek bu Şeyh Mansur'un evini kuşattırıyor. Ve içeriden Şeyh Mansur korkuyla çıkıyor. Daha sonra onu bayağı bir yola ve izana getiriyor ve oradaki valiye, kaymakama ve yöneticilere idareyi teslim edip geri gidiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insanı izana getirmek için aslında oradaki asker de izan durumunda değil. Yani laf dinlemiyor. Onlara talim terbiye yapacağım diyerek Şeyh Mansur'un evine götürüyor. Daha sonra adamı korkutuyor ve devlet yöneticilerine itaat etmesini sağlıyor. Yani bunun ne kadar kötü bir durum olabileceğini o dönemde bile anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Devletten daha üstün bir kişi ya da şahıs olabilir mi? Bütün kural koyuculuk devlettedir. Harici bir şey olursa bu bildiğiniz şey olur. Yani herkes kim güçlüyse onun borusu öter gibi bir durum oluşur. Evet, bir sonraki bölümde İstiklal Savaşı, tarih bilgisinin önemi diye İstiklal Savaşı'nın tarih bilgisinin önemine girilmiş burada. Nutuk'tan bir kısımlar var. Atatürk'ün meclis konuşmalarıyla alakalı kısımlar var burada. Ben tabii ki yine notu okumayacağım. Hızlıca ne olduğunu bahsederek geçiyorum bu dördüncü bölümü de. Okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Belki bundan sonraki podcastlerde yine okurum bazı notları ama bu kitabı bilerek böyle şey bırakacağım size. Çünkü size az çok böyle fikir verip okumaya teşvik etmek asıl niyetim. Ve güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bazı kitaplarda hakikaten güzelse övüyorum özellikle alın diye. Bu kitabı kesinlikle alın yani. İstiklal Savaşı ve Manevi Kuvvet 5. bölümdeki kısımda o dönemki bir yine anısıyla alakalı hem Afet Hoca'yı anlattı hem de o yıllarda yaptıklarıyla alakalı şeyleri 1930 yılında kendi ağzından dinliyor Afet Hoca ve not alıyor bu kısımları ve bu kitap içerisinde de paylaşıyor. Bununla alakalı bir kısım burası da. Hemen diğer bölüme de bakayım. Ya çoğunu okumayacağım arkadaşlar. Sadece önemli gördüğümü okumak istiyorum. Yine İstiklal Savaşı 6. bölümde de General Harrington'ın olduğu zaman ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tam son dönemleri ve Lozan'la alakalı kısımlar yer alıyor. Özellikle Sultan Vahdettin'in burada bir kısım yazısı şeyi var, mektubu var. Onu da hemen okuyayım size o kısmını. Osmanlı Padişahı Vahdettin'in İngiliz işgal orduları başkomutanı General Harrington'a yolladığı ve İngiltere Devleti'ne sığındığına dair mektubu. Mektuptan bir kısmı okuyayım arkadaşlar. İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere Devleti fahimesine yani korumasına iltica ve bir an evvel İstanbul'dan mahalli ahara naklimi talep ederim efendim. İşte 16 Kasım 1922 Halife-i Müslümin Mehmet Vahdettin. Burada yani yorum yapmak istemiyorum ama nasıl bir tehlikede gördüyse kendini yani İngilizlere teslim olacak kadar tehlikeliymişiz demek. Ya bir ülkenin sultanı ya da padişahı bir ülkeden korkup da beni koruyun der mi ya? Çok yani bana çok ilginç gelmişti burayı okuduğumda ki bunu Nutuk'ta da bulabilirsiniz arkadaşlar. Nutuk'ta Atatürk Vahdettin'le alakalı net görüşlerini ifade ediyor. Yani ben çok hoş bulmadığımı düşünüyorum. Neden? Bu şahsi fikrimdir. Yani bir ülke yöneticisi kendi ülkesinde yaşadığı ülkede ben hayatımdan korkuyorum deyip başka bir ülkenin korumasına geçmek, yani günümüzdeki ilticaya benzeyen bir durum bu yani. Ne kadar hoş, ne kadar güzel karşılanabilir ki bu yani. Ne denebilir ki? Yani uzatmayayım neyse. Az çok anlamışsınızdır ne niyetle söylediğimi. 7. bölümde Türk gibi kuvvetli diye bir başlık altında. Burada Atatürk'ün güreşi sevdiği ile alakalı, Nuri Cihangir'le güreşmeyi sevdiği ile alakalı bir anısı ve o dönem meşhur bir kurt dereli Mehmet Pehlivan'la ve onu izlerken çok haz aldığını ve kendisinin çok değerli bulduğu ile alakalı bir anıyı paylaşmış Afet Hoca ile. Yine devam edeyim. Bu sefer kısa notlarımdan bir tanesini hemen okuyayım size. Trablusgarp'ta asiler ile çok uğraşmış. Bu içerisinde muhtemelen Şeyh Mansur, bahsettiğim Mansur da vardı. Canını tehlikeye de çok sokmuş orada Atatürk. O dönemki yaşadığı durumları da az çok bu kitap içerisinde bulabilirsiniz. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu kitap Disney'in bu yaptığı Atatürk filmi var son dönem, biliyorsunuz bir dönemde olay oldu bu. Ve yani Disney kendisi yayınlayamadı Ermeni lobileri, Amerika vesaire durumları yüzünden. Daha sonra sinema filmi olarak yayınlanacağı söylendi. Fox'ta ilk bölümü yapıldı, ikinci bölümle beraber tümünü de sinemalara verdiler. Bu filmdeki bazı sahneler, bazı bölümler Afet Hoca'nın bu kitabı kaynak alınarak yapılmış özellikle. Mesela Çanakkale Savaşı'ndaki kısımlar özellikle bu kitaptaki bazı diyaloglar üzerine yapıldığını söyleyebilirim. Okuduğunuzda anlarsınız zaten filmi de izlediğinizde. Diğer kısmı da yine böyle ilerledikçe bahsederim size. Bir tane daha böyle kısa notum var, onun üzerine konuşuruz. Bahar çiçeklerinden hazan yapraklarına diye bir kısım bu. Baharı çok sevdiğini burada Atatürk'ün, çiçek ve ağaçlara çok değer verdiğini ve şöyle bir şey okuyayım hemen size. O bu kuru dalların yapraklarla yeşillendiği ve çiçeklerin meyve verdiği günleri hayatının bir son mevsimi olarak yaşadı. Fakat sonbaharın sararan ve hayatiyetini kaybederek yerlere düşen yapraklarını göremedi. Çünkü o da o yapraklar gibi sararmış ve solmuş ve eceline boyun eğmişti. İşte o fani Atatürk. Bu son dönemlerinde Atatürk yeşilliğe ve çiçeğe, doğaya saygısını hiçbir zaman kaybetmemiş bir insan. Doğayı çok seviyor, yeşilliği çok seviyor, ağaçları çok seviyor. Maalesef son döneminde bunlara çok hasret gittiğini de Afet Hoca ile paylaşmış. Gezemediği için haliyle hastalığından ötürü bu heyecanı ve bu duyguları Afet Hoca'ya aktarmış kendisi. 9. bölümdeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi yani bunu kısa kısa yapıyorum ki çok uzun olsun ve sıksın istemiyorum. Bu kitabı tamamen okumanızı tavsiye ederek böyle kısa bilgiler şeklinde sunuyorum size. 25. yıl dönümünde TDK, yani Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu üzerine. Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunda Atatürk'ün de, İsmet İnönü'nün de ve Afet Hoca'nın da çok büyük katkıları olmuş arkadaşlar. Afet Hoca özellikle Türk Tarih Kongrelerinde çok fazla çalışmalarda bulunmuş. Türk Dil Kurumu'nun oluşmasında ve oradaki yöneticilerin yardımına vesaire çok koşmuş bir insan. Yani bizim şu anki kullandığımız dil olsun, tarih bilgileri olsun, Afet Hoca'nın da büyük emekleri var burada. O yüzden kendisini çok değerli bir insan olarak görüyorum ben. Ve kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bu kitabı okuyun yani. İlk ders tarihe giriş. Böyle bir derse girdiği zamanki anısını paylaşmış. Kendi anısı bu Afet Hoca'nın. Atatürk'le bir alakası yok ama Atatürk'ü de kısmen tarih dersi vermeye yönlendirdiğini vesaire buralarda bahsediyor. Ve tarih derslerini de verirken ne kadar heyecan yaşadığını, Türk Tarih Kurumu'nun ne kadar önemli olduğunu, nereden eğitim aldığını, işte Sümerlerin dil grubu ve kültürleri, Hititlerin ise ırki karakterleri ve medeniyetleri bakımından kısımları, Anadolu'daki ecdadımızı, yani neler vardı vesaire, bunları nasıl derslerde konu aldıklarını anlatmış buralarda. 11. bölüm kadın hakları ile ilgili arkadaşlar. Burada Atatürk'ün kadın haklarına önem verdiğini net bir şekilde görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz kadın haklarına en büyük önem veren kişilerden birisi Atatürk'tür. Ve Afet Hoca'nın bundan gurur duyduğunu ve Atatürk'ün ne kadar bu konu hakkında çalışıp insanları ne kadar yönlendirdiğini burada bahsediyor. Ve şurada ufak bir kısım var. Burayı okuyayım, sanki anlamlı bir yerde burası diye hatırlıyorum. O yüzden sizlerle de paylaşmak istiyorum. Biz Türk kadınları uygar dünyada ideal kabul edilen ilkeye kavuşmuş bir nesil olarak yer almış bulunuyoruz. Esasen daima Türk köylü ve ev kadını üreten bir uzuv olarak vatanını savunmasına bir fiil katılmış, özverili bir ulus bireyi olmuştur. Bunun için Atatürk şöyle der: sırtı ile, kanısı ile, kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip cephenin mühimmatını taşıyan hep onlar. Hep o ulvi ve fedakar ve o ilahi Anadolu kadınları olmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir yabancı milletinde Anadolu köylü kadınının fevkinde, yani üstünde, kadın mesaisi zikretmek imkanı yoktur. Yani burada zaten düşüncesini net bir şekilde anlayabiliyorsunuz Atatürk'ün. Bu konu hakkında zaten kadınlarımız hakkında özellikle şunu söyleyebilirim. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda olsun ve sonraki verdiğimiz kurtuluşla alakalı savaşlarımızda kadınlarımız bizim askerlerimize yiyeceğini, silahını, yeri geldi cephede kendileri savaşmışlar. Yani bu vatan kolay kazanılmadı arkadaşlar. Yani Çanakkale'deki o savaşta da kolay bir savaş vermedik. Ve bunları yaparken de Atatürk'ün büyük rolü var. Çünkü liderler nasıl yönetmesi gerektiğini bilirse ülkeleri çok iyi yerlere taşırlar. Atatürk bunu çok iyi yapan bir insandı. Hem çok iyi bir askerdi hem de çok iyi bir liderdi arkadaşlar. Bu iki özelliği taşıdığı için kendisi bizim cumhuriyetimizi ve Türkiye devletini kurmuş bir insan. Ve kadınların hakkını tamamıyla teslim etmiş bir yapıda bir insan. Belki o dönemde daha eksikleri vardı göremediği, ama yani daha hiçbir devlet doğru düzgün kadın hakları vermemişken bizim devletimizde Atatürk bunu sağlamış bir kişidir. Bilim hakkındaki düşünceleri var burada. Zaten kendisinin biliyorsunuz hayatta en hakiki mürşit ilimdir diye bir düsturu var. Özellikle hepimizin de bildiğidir bu. Ve bilime ne kadar önem verdiğine ait çeşitli Afet Hoca'nın tuttuğu notlar ve çeşitli düşüncelerine burada örnekler mevcut 12. aldığım notta. Tamamını okumayacağım arkadaşlar. Ben aslında işaretlemiştim. Yani bu podcast'i hazırlamadan önce okuyacağım kısımları da ayarlamıştım ama dedim ya, yani okuyup sizi boğmak istemiyorum ve kitaptan böyle, nasıl diyeyim size, can alıcı kısımları bahsettim ki kitabı alın arkadaşlar. O yüzden böyle yaptım. Yoksa okurum, biliyorsunuz ben hem kendi görüşlerimi hem de kitapta can alıcı yerleri okuyarak yapıyorum podcastleri. Şimdi son bir notum kalmıştı, onu atlamadım, onu da bahsedeyim. Atatürk Fatih Sultan Mehmet'e hayranmış arkadaşlar ve onun için bir anıt yaptırmak istemiş. Böyle bir düşüncesi varmış. O anıt sanırım yapılmamış diye biliyorum. Ama bunu çok istemiş Atatürk ve Fatih'in hayatı ve yaptıklarıyla alakalı da bir hayranlık besliyormuş. Özellikle bunu şöyle söyleyeyim. Türklük kavramı üzerine çok fazla araştırma yapmışlar. Afet Hoca da dahil bunun içerisine. Türk kökenleri, Türk töresi, Türklüğün nereden geldiği ve bunları ciddi ciddi araştırmışlar. Hatta kendileri Afet Hoca ile Güneş Dil Teorisi diye bir kitap da oluşturmuşlar. O kitabı da bir gün edineceğim ve okumayı tercih ediyorum onu da. Düşünüyorum yani. Bu arada Atatürk'ü Türklükle alakalı araştırmaları ve Türklüğü çok sevmesi bir ırkçı kafası değil arkadaşlar. Onu da özellikle üzerine basmak isterim. Atatürk kesinlikle ırkçı değil. Tamamen Türk olgusuna hayran bir kişilik. Ve bu hayranlık da bir ırkçılık değil. Biliyorsunuz milliyetçilik ve halkçılık, devletçilik gibi çeşitli şeyleri savunan bir görüşte bir Atatürk var karşımızda. Kimse zaten ona biliyorsunuz ırkçı diyemez. Öyle bir yaklaşımı hiçbir devlet veya ırka olmamıştır ki hepimiz tarihten şunu çok iyi biliriz. Yunanistan'ı kendi ülkemizden, İzmir'den özellikle kovduktan sonra Yunan bayrağını önüne seriyorlar biliyorsunuz ayağının altına. Kişiye, seren kişiye diyor ki bu bayrağı niye buraya serdin diyor. Üzerine basın diyor. O da onlar da bizim bayrağımıza bastılar diyor. Atatürk diyor ki kaldırınız diyor. Ben diyor bu şekilde bir davranışı tasvip etmiyorum diyor. Bir milletin diyor özgürlüğünü temsil eden bayrağı ben basacak kadar küçük bir insan değilim. Yani bunu daha olgun ve daha güzel bir dille ifade ederek yapıyor. Dediğim gibi Atatürk'ün kendisi hakkında bilgi edinilecek kitaplara böyle erişmeye çalışıyorum. Sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Bu kitabı yine konu alan bir belgesel daha var. Tarih TV var, belki duymuşsunuzdur. Tarih TV'de Beni Hatırlayınız diye bir belgesel var. Bu kitabı kaynak olarak almış orada da. Ve Atatürk'ün yine Afet Hoca ile olan diyaloğu ve Afet Hoca'nın bu kitaptaki verdiği kaynakları da o belgesel içerisinde dinleyebilirsiniz. Ben belgeseli tesadüfen izliyordum ama kitabı kaynak aldığını orada da görünce çok sevindim. Güzel bir belgesel hazırlamışlar. Çeşitli kitaplardan Atatürk hakkında yazılan konu alıp onları da derleyip bir belgesel haline getirmişler. Güzel olmuş, izlemenizi tavsiye ederim. Bu belgeseli de özellikle öneririm bu kitapla bağlantılı olarak. Tabii ki bir tek bu kitap değil, dediğim gibi çeşitli kitaplar da var. Ben yine podcast yaptığımda o kitaplara da yer vereceğim. Bu kitabı özellikle dediğim gibi merak etmeniz ve okumanız açısından sadece tanıtım gibi yapmış oldum ama yine tanıtım desem de bayağı bir süre sürdü. Yaklaşık yarım saat sürdü ve tahmin edebilirsiniz ki ben eğer okuyarak da devam etseydim yaklaşık bir saati geçerdik bu kitapta. Bu kitabı hazırlayan Afet Hoca yeni baskıyı yani dilimize daha uygun hale getireni Arı İnan. Muhtemelen çocuğu diyebiliyorum ben. Kızı olabilir tahminen söylüyorum. Tam detayını hatırlamıyorum. Ve bazı belgeleri direkt belge resmiyle beraber kitabın içerisinde görebilirsiniz. Bazı Atatürk'ün ve Afet Hoca'nın internet üzerinde bulunmayan resimlerine de yer verilmiş burada. Çok güzel böyle anılardan derlenmiş bir resimler ve kitap olmuş. Çok tatlı yani ben size bunu söyleyebilirim. Kolay kolay bir kitabı bu kadar övmem okuyun diye. Mutlaka okuyun. Yani devletimizin kurucusunun hayatına vakıf olmak, bilmek ve onun görüşlerinin ne kadar değerli olduğunu anlayabilmek, ona biliyorsunuz o bana tapınmayın ya da beni görmek, yüzümü görmek değil diye çeşitli sözlerle anlatmaya çalışıyor. Onu hatırlamak, onun görüşlerini yaşatabilmek en büyük onurdur onun için diye düşünüyorum ben. O yüzden Atatürk'le alakalı konulara böyle yeri geldikçe yer verip podcastler hazırlamayı düşünüyorum. Zaten sırada bazı kitaplarım var sürpriz olsun Atatürk'le alakalı. Onlara da zamanı geldikçe böyle podcastler yapacağım. Evet, bu podcast'i böyle doğaçlama gittik arkadaşlar. Yani herhangi bir metin okumuyorum. Metin okuduğum kısmı da zaten söyledim. Sadece kendi görüşlerime yer verdim. Kitap hakkında okuduklarımdan aklımda kalanlara yer verdim. Şeyh Mansur hikayesi ve yaşanan olay çok ilginçti. Özellikle çok ilgimi çekti o. Özellikle ona yer vermek istedim. Okumanızı da tavsiye ederim. Kitabın içerisinde bulacaksınız. Evet arkadaşlar, bir podcast'in daha sonuna geldik. Başka podcast'lerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.